Evet, Mayıs ayının son pusula programında sevgili Ömer'le beraberiz. Hoş geldin Ömer.
Hoş bulduk. Nasılsın Kerim?
Gayet iyiyim, çok teşekkür ederim. Önce bir anonsla başlayalım. Gelecek haftadan itibaren bayramın ve yazın girmesiyle beraber bundan sonra programlarımızı yaz dönemi boyunca 2 haftada bir yapacağız. Ama tabii ki ekonomide beklenmeyen, acil veya önemli bir durum olursa da yayınlarımızı yine sıklaştırırız.
Tabii.
Ama yaz dönemi biz de biraz tatil yapacağız.
Evet, iyi olur.
Ömer'cim, şunla başlayalım istersen. Yeni Şafak gazetesinde bir manşet çıktı. Biz bu manşetlere alışığız ama hani Mehmet Şimşek döneminde bu manşet ilk defa bu kadar sert ve net bir şekilde çıktı. Nasıl değerlendiriyorsun?
Sonuç itibariyle yani bu manşetlerin biraz daha muhalif gazetelerde yazıyor olmasına alışıktık. Ben Yeni Şafak'ın muhalefet tarafına geçip geçmediğini bir bakayım dedim. Geçmemiş. Demek ki hakikaten bıçak kemiğe dayanmış. Bir ikincisi muhalefet yaparken de en azından hani bir doğru bir üslupla yapılır. Bu üslup açıkçası böyle ajite edici, işte olmayan verilere herhangi bir şekilde dayanmayan ve zamanlaması doğru olmak zorundadır diye düşünüyorum. Zamanlaması doğru olmak zorundadırdan da kastım şu. Sanayi üretimiyle perakende satışların 2022 yılının özellikle Haziran ayından itibaren nasıl açıldığını biz bu programlarda defalarca dile
Doğru.
getirdik. Bunu tüm ekonomistler söylediler. Özellikle sanayi tarafının ciddi miktarda güç kaybettiğini, bu faiz politikası ile güç kaybettiğini söylediler. Ama gel gör ki herhalde uçları kendilerine dokunmaya başlayınca ki ben buradan direkt olarak bir grubu söylemek istemiyorum. Oturdular, böyle bir manşet attılar. Zira bunun gelişi çok daha öncesinden belliydi zaten. Geçtiğimiz programlarda da sorunlu kredilerin nasıl artış trendi içerisinde olduğunu yine konuştuk burada. Bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde önemli bir güçle karşılaşacağını da konuştuk. Şimdi bunların hepsini bir araya toparladığım zaman ben Yeni Şafak'ın atmış olduğu başlık faizin yüksek olması dolayısıyla belki evet doğru ama arka planda yapılması gereken çözümleri de ortaya koyuyor olması lazımdı ki onların en önemli bacağı da yapısal reformlar. Maliye tarafı. Ben merak ediyorum acaba Yeni Şafak şöyle bir başlık atabilir mi? Bakanlıkların artık bu har vurup harman savurdukları miktarlar, paralar tak etti canımıza. Artık bakanlar işte ekstra arabalar almasın. Bakanlıklar kamu malını har vurup harman savurmasın. Böyle bir başlık atabilir mi? Onu da merak ediyorum tabii.
Hukukun üstünlüğü olmayınca Merkez Bankası rezervlerinin nasıl hızla eridiğini de kimse bahsedemez o gruplarda. Şöyle bir sıkıntı var. Yani enflasyonla mücadele programı uzadıkça ve sonuç almakta geciktikçe siyasetle ekonomi yönetiminin arasındaki çatışma hızlanacak diyorduk programlarımızda. Bunun iyi bir örneği oldu bu. Bu sene sonunda enflasyonun 30'a düşmesi bir başarı değil. Ama siz geciktikçe de daha çok çatlak ses çıkacak, daha çok saraya ulaşanlar olacak, daha çok kendi sesini dinletenler ortaya çıkmaya başlayacak.
Doğru.
Bunlar hem çeşitli baskı grupları tarafından gelecek hem de sarayın içinden de gelecek. O yüzden ekonomi yönetimi açısından ben hep şunu savunuyorum. Bu programın mutlaka bir revizeye uğraması gerektiğini düşünüyorum. Pozitif anlamda revize edilmesi. Başta kadroları olmak üzere.
Doğru.
Yani Merkez Bankası dışındaki kadroların da güçlendirilmesi gerekiyor. Ve enflasyonu hedefleriyle, takvimleriyle yepyeni bir hale dönüştürülmesi gerekir. Yoksa bu program böyle sakız gibi uzadıkça programı kuranlara da zarar vermeye başlayacak gibi görünüyor.
İnandırıcılıktan
Evet.
uzaklaşmaya başladı. Toplum inanmıyor artık.
Evet.
Yani ben özellikle yazılanlara, çizilenlere, atılan mesajlara, yapılan röportajlara bakıyorum. Yani her ne kadar Sayın Şimşek Twitter'da çıkmış olan bir takım rakamları sunuyor olsa da ki konuşacağız bunları. Kimse inanmıyor. Onun altına verilen cevaplara baktığınız zaman zaten toplumun ne kadar kişisinin buna inandığını, bu programın arkasında durduğunu görebilirsiniz.
Toplumsal destek olmayınca da
Olmuyor.
5-6 kişiyle bir arabayı sürmek çok kolay değil. Bir treni sürmek çok kolay değil.
Doğru.
Kadro sorunu demişken hemen onunla ilgili 2 tane gelişmeden bahsedelim. Bir tanesi Türkiye'nin yine en büyük ödeme kuruluşlarından bir tanesi TMSF devredildi bu sabah itibariyle. Yine SPK eski başkanının eski damadı borsada manipülasyondan tutuklandı Ünsal Ban. Geçen haftanın da gelişmesiydi bu. Bunlar bize ne söylüyor?
Bunlar bize açıkçası denge ve kontrol mekanizmalarının sistemde olmadığını söylüyor. Bunca zamandır yapılmış olan eğer bir takım işlemler, şüpheli işlemler var ise buna neden zamanında müdahale etmediniz? Hatta bu insanlar banka almak için başvurularda bulundu.
Evet.
O zaman niye bu işe müdahil olmadınız? Benim açıkçası kafamdaki şeyler bunlar. Yoksa sonuçta Burası tamamen serbest bir piyasa. Bu serbest piyasa içerisinde herkes bir katma değer oluşturmak üzere bir iş planı yapıp ona göre giriyor. Bu iş planı içerisinde eğer buraları denetlemezseniz, doğru denetlemezseniz o zaman ortaya bambaşka noktalar çıkıyor. Ben bir soru sorayım. Mesela biz BDDK Başkan Yardımcısının düğününü konuştuk. Kaç ay oldu?
Takı töreni.
Takı töreni.
Evet.
Takı törenini kaç ay oldu?
8 ay olmuştur herhalde Ömer.
Bir ses seda var mı oradan? Gelen bir şey var mı?
Sayın Mehmet Şimşek bunu etik kuruluna sevk ettiğini söylemişti.
Şimdiye kadar da bir şey yok. Evet. Yani buraları denetlemesi gereken, buralarda ciddi bir denge ve kontrol mekanizması kurması gereken kurumların kendi içerisindeki organizasyonel yapılardaki bu tarz problemler aslında bir liyakat sorunu, iki etik tarafı, işte iş yapma biçimleri, ahlaklı iş yapma biçimlerini zaten benim kafamda hep soru işareti evet. olarak tutuyor. Şaşırdın mı? Hayır. Bundan sonra şaşırmayacağımız başka şeyler çıkacak mı? Bence yine çıkacak. Sonuçta sistemin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler liyakatli, düzgün kadroların olması ve sistemin kendi kendini kontrol eder bir hale dönüşebilmesi. Evet.
Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki işte yolsuzluklar konuşuluyor. Bolca gündemi kapsıyor. Ama yani bir SPK eski başkanının damadı o zaman başkanken ve damadıykenki işlemlerinden
neredeyse yıllar sonra.
Yıllar sonra hapse giriyor. O da o eşten boşandıktan sonra ortaya çıkıyor. O eş de milletvekiliydi zamanında biliyorsun. Bir sürü spekülasyon yapılmıştı. Bu ödeme kuruluşlarının birçoğu yıllardır bankacılık sektörünün içindeyiz. Hiç tanımadığımız kişiler tarafından rahatça izinler veriliyor. Bu kuruluşları kuruyorlar, banka alıyorlar, banka almak için başvuruyorlar. BDDK'da süreçleri inceleniyor. Bütün bunlar ortada çok büyük bir soru işareti ortaya koyuyor. Yani bir sürü yolsuzluk dedikodusu buralardan dumanı çıkıyor.
Çok doğru.
Üstü örtülmeye çalışıyorken öbür tarafta ise 3 sene önce başkasından aldığın ikinci el araba niye yurt dışına çıkmış diye sorularla karşılaşıyor insanlar. Adalet çok önemli.
Ben şunu söylemek istiyorum Kerim. Özellikle bizi izleyen izleyiciler son dönemlerde siyasete fazla giriyorsunuz, hani bazı şeyleri çok fazla eleştiriyorsunuz diye bir takım notlar yazıyor, bir takım mesajlar veriyorlar bizlere. Şunu belirtmek lazım. Bizim konuşmuş olduğumuz konu ekonomi politik siyasetten çok ayrı değil. Hep denge ve kontrol mekanizması, denetleme bu gibi şeyleri ön plana sunuyoruz. Risk nedir? Bunları söylemeye çalışıyoruz. Ekonomiyle bağlantılı olarak bunları konuşuyor olmamızın sebebi şu, eğer ortaya bir sistemik risk çıkarsa herkes sonuçta 3-5 kuruş tasarruf ediyor, bankalara yatırıyor, işte bir takım ödeme sistemlerini kullanıyor, sermaye piyasasını kullanıyor. Buraları çok kritik yerler. Evet. Bu kritik yerleri bu şekliyle konuşmayacağız da ne yapacağız diye açıkçası ben de buradan bir mesaj vermek
evet.
istiyorum.
Hem Merkez Bankası'nda hem BDDK tarafında gerek lisanslamada gerek denetlemede büyük açıklar olduğunu bize ortaya koyan gelişmeler bunlar.
Çok doğru.
Burada yine en başta söylediğimiz kadro sorunu. Bu programı revize edecekseniz bu kadroları da baştan aşağı revize etmekte çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Geçen haftanın yine gelişmelerinden bir tanesi KGF müjdesiydi.
Evet.
Müjdeler olsun. Ne diyorsun?
Açıkçası sorunlu krediler tarafını herhalde birileri fısıldadı diye düşünüyorum. Evet. Sonuçta özellikle organize sanayi bölgelerinden yükselen sesler. Tabii bunu tetikleyen başka bir şey daha var. Vestel'in açıkçası borç yeniden yapılandırması için tekrar bankalarla konuşması. Evet. 4.9 milyar dolardı değil mi?
Borç öyle miktarı. Söyleniyor.
Öyle söyleniyor. Yani buralardaki ortaya çıkmış olan bir takım gerilimler, problemler açıkçası küçük tarafı zaten küçük ve orta boy işletmeleri zaten ciddi etkiliyor. Bunlar konuşulmaya başlandığı için de sistemin bir likitte ihtiyacı ve bunların nasıl rahatlatılacağı konusunda herhalde Cumhurbaşkanı'nın da kulağına bir şeyler gitti ki burada bir mesaj verdi. Ben ortaya çıkmış olan bu resimde Merkez Bankası'nın nasıl bir rol alacağını, buna nasıl bir tepki vereceğini çok merak ediyorum. Çünkü bir tarafta 30 milyar diyoruz ama o 30 milyarın sonuçta kredi garantisiyle birlikte ortaya çıkartacağı çok daha büyük bir kredi
tabii,
miktarı var.
Yani 8-9 katı herhalde.
Yani 300 milyara evet. yakın bir miktar olacak. 2017'de yaşadık biz bunları. 2017'de yine KGF kredileriyle ortaya çıkınca bir anda enflasyon zaten patlayıp gitti. Ben Allah Merkez Bankası'nın yardımcısı olsun diyorum. İşi oldukça zor. Yani bizim yapmamız gerekenler sadece kredi tarafında bu şekilde genişlemeci bir politika yerine öbür tarafları kontrol altına alacak ve hakikaten yapısal reformları yapıp düzgün işleyişi sağlayacak. Daha da önemlisi vatandaş güvenini tekrardan tesis edecek bir sistem.
Evet. Yani bir tarafta Merkez Bankası kredi kısıtları, kredilere büyüme kısıtları uyguluyor. Bir tarafta da KGF kredileri ortaya koyuyor. Bu KGF'ye yaklaşımımızın da, siyasetin yaklaşımının çok sorunlu olduğunu da düşünüyorum. Bir can suyu hikayesidir gidiyor. Yani sanki şirketlere verilecek işte belli miktarlar onlara can suyu olacak, batmalarına engel olacak veya yeşermelerine, filizlenmelerine ödenmelerine sağlayacak bir para olarak kabul ediliyor. Oysa bunun faizin ne olduğu çok önemli. Yani doğru. KGF'nin miktarından çok hangi faizle kullandırıldığının çok daha fazla önemi var. Mevcut faiz oranlarına yakın oranlardan kullandırıldığı zaman da şirketlerin ödeyemeyecekleri borçları büyütmekten başka bir işe de yaramayabilir. Çok dikkatli olmakta fayda var ama ekonomi yönetiminin koordineli olduğunu söylemek de mümkün değil.
Çok doğru. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bir taraftan da Kerim. Yani hayatta bir süreç geçiriyoruz değil mi? Yapmış olduğumuz hatalar var. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Yapmış olduğumuz hatalardan bir takım dersler çıkartıp onları tekrardan yapmamaya, tekrar etmemeye çalışıyoruz. Biz bu KGF'yi 2017'de uygulamadık mı? Uyguladık. Sonuçları ne oldu? Yani bu şirketlerin eğer ayakta kalması için sermaye yapılarının güçlü bir şekliyle karlarının buraya eklenip devam ediyor olsaydı, onlar artık küçük ve orta boy işletmeden daha ziyade büyük işletmeler yoluna giriyor olurlardı diye düşünüyorum. Şimdiye kadar böyle bir şey olmadığına göre demek ki amacı dışında kullanılan ciddi bir KGF olmuş. Bunu nasıl önleyeceksin? Bununla ilgili bir takım mekanizmalar koyacaklarını düşünüyorum. Var, konuşuluyor şey tarafında. Ama asıl önemli olan şey işletmelerin sermayelerini kaybetmemeleri için enflasyon probleminin çözülmesi.
Tabii.
Vergi tarafının doğru düzgün kurgulanması. Adaletli bir vergi sisteminin tekrardan tesis edilmesi. Bunların yapılması lazım diye düşünüyorum.
Tabii. Yani yakın tarihimizdeki KGF örnekleri hep yanlış sonuçlara yol açtı. 2017 böyle. Pandemi sırasındaki KGF'de de arsalar otomobillere aktarıldığına dair de bir sürü söylenti vardı. Şimdi dediğin gibi bazı önlemler alınacak olsa bile dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Enflasyon raporu geçen haftanın gündemindeydi.
Doğru.
Nasıl değerlendiriyorsun? Yani hem raporun kendisini hem de oradaki iletişimi.
Ben açıkçası çok heyecansız bir enflasyon raporu olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şey değişmedi zaten. Ama özellikle başkan ve başkan yardımcıları konuşurken kafamda cesaret duygusu ne kadar eksik diye böyle bir şey geldi.
Diğer toplantılarla mı karşılaştırıyorsun?
Diğer toplantılarla karşılaştırıyorum. Evet. Yani Sayın Karahan'ın yapmış olduğu açıklamalarda 19 Mart vurgusu bile böyle çok üstü kapalı işte lokal işte problemler, global problemler falan diye. Yani bunların ayrımlarını ortaya koyup hani ne olduğunu tanımlayıp bunları cesaretle dile getiriyor olmak lazım. Belki kendisini anarız ama Rüştü Saracoğlu'ndan benim çok öğrendiğim şey vardır. Cesaret ne dendiği zaman bana özellikle bürokrat tarafında hazine bürokratları ve Merkez Bankası, efsane Merkez Bankası Başkanı Rüştü Saracoğlu geliyor. Ondan sonra zaten böyle bir başkan görmedik. Bilmiyorum yanlış mı hatırlıyorum. Biraz cesaretli olmak lazım diye düşünüyorum ben. Yani çok eleştirilecek aslında noktası var enflasyon raporunda. Yani ben eleştirel bakış açısında riskler ve tahminlere etki eden unsurların hani demin söylediğim gibi tam anlamıyla anlaşılmadığını veya anlaşılsa bile bunlar konusunda yapabileceklerinin son derece sınırlı olduğunu düşünüyorum. Yani rapor teknik olarak güçlü, doğru ama biraz daha ülke gerçeklerini göz önüne alarak farklı bir takım yaklaşımlar ortaya konması gerekiyor. Sadece teknik değil bu işin şeyi, inandırıcılık da çok önemli.
Çok haklısın Ömer. Yani aynı şekilde ben de heyecanın diğer rapor toplantılarına göre daha düşük olduğunu hissettim. Belki bir moralsizlik havası da vardı.
Olabilir.
O sis vardı sanki o salonda. Baştan sona izlediğimde onu gördüm. Şunu da görüyordum. Yani biraz evvel hani dedin ya daha böyle gerçekçi olmak lazım, şeffaf olmak lazım. Mesela Fatih Karahan'ın şey sorusuna verdiği cevap işte bu müdahalelerde İris Hanım'ın sorusuna verdiği cevap, kuru elinizden kaçırdınız hani bu hata mıydı sorusu. Samimi bir cevaptı. Ama ileriye yönelik bir rehberlik de vermedi. Yani bu bir daha tekrarlanır mı sorusu kafamda sanki olabilir gibi hissettirdi. Çünkü sizin müdahale yeteneğinizi kamu bankalarına devretmişsiniz 5 sene önce.
Doğru.
Yeni bir yönetim olarak gelmişsiniz. Hala Merkez Bankası'nın sitesinde son yaptığı müdahale 2021 yılında görünüyor. Oysa o toplantılarda sıkça piyasalara müdahale ettiğinizi kendiniz zaten ağzınızla söylüyorsunuz. O şeffaflığa bir türlü erişememişsiniz. Merkez Bankası'nın piyasalar bölümünü eski sağlıklı günlerine geri çevirememişsiniz. Bu da bence samimiyeti biraz ortadan kaldırıyor. İleriye yönelik olarak yeni bir şok gelirse Allah korusun. Aynı şeyler sanki tekrarlanır korkusunu bana hissettirdi. İris Hanım sorusuna başkanın verdiği cevap. İstersen Rüştü Bey'den biraz daha bahsedelim. Yani ben tabii mesleğe başladığımda Rüştü Bey Merkez Bankası Başkanı'ydı.
Evet.
Ondan sonra Özal'la iyi bir uyum sağlamışken sonra Süleyman Demirel'le de çalıştı. Fakat Tansu Çiller'le çalışmaya başladıktan birkaç ay sonrasında istifa ederek ben bu topun içinde artık yokum dedi.
Geçmiş dönem Rüştü Bey ben de mesleğe başladığım zaman Merkez Bankası Başkanı'ydı. Liyakatin özellikle devlet bürokrasisindeki devlet adamlığının, devlet insanlığının nasıl olduğunu duruşuyla o dönemde rol model olarak gösteren bir insan. Ben burada Doğrudan kendisiyle değil ama küçük bir anıyı paylaşayım. Bürokrasinin, özellikle bürokratın, bir merkez bankası başkanının cesaretle ve hatta hazırlıkla nasıl olabileceği konusunda bir çerçeve çizmeye çalışayım. Bu bir anı. Sevgili Deniz Gökçe'nin, ben uluslararası finans piyasaları dersi alırken ki yapmış olduğu anlatımdan söylüyorum. Bütçe yapılacak. Tansu Hanım kendisini şeye davet ediyor. Yeniköy'deki Yalı'ya davet ediyor bir hafta sonu. Onlar tabii üniversiteden Deniz Gökçe ile birlikte arkadaş oldukları için, Deniz sen de gel diyor. Gittik oraya diyor hep birlikte. Rüştü Sarıcıoğlu da geldi diyor. Elinde diyor bir çanta ve içinden diyor böyle koskocaman diyor bir printer çıktısı çıkarttı diyor. Tansu Hanım diyor şey dedi diyor. Bütçe %1 açık olacak. Büyüme %5. Gayri safi milli hasıla işte şu kadar büyürken de diyor işte cari açık da %1,5 olsun. Rüştü Bey diyor printer çıktılarından da şık şık şık şık şık baktı diyor. Bir tane sayfa çıkarttı. Tansu Hanım'ın önüne attı diyor. Tansu Hanım diyor bir anda sinirlendi. Onu şey yaptı, buruşturdu ve bir tarafa attı. Deniz Gökçe diyor ki ben ilk defa diyor Merkez Bankası para politikasının bu şekilde yapıldığını orada gördüm. Ve diyor o buruşturulmuş kağıdı alıp cebime attım. Şimdi neden bunu anlatıyorum? Bir, yani kıvrak zeka ve sonuçta politikacının nasıl bir istekle geleceğini önceden hazırlık yaparak gidip orada oraya bir meydan okumayla giden bir Merkez Bankası başkanı. Ben bunu duyduğum zaman tabii bunu istifa ettikten sonraki dönemde almış olduğum derslerde duyduğum için bunu duyduğum zaman yine aklımda liyakatın, dik duruşun ve bürokrasideki gerçekten devlet adamlığının ne olduğunu bir kere daha teyit ettim kendi kendime.
İstifanın da bir erdem olduğunu net bir şekilde ortaya koyan bir çıkış yapmıştı. Sonra siyasete de girmişti. Rüştü Bey milletvekilliği de yaptı. Bakanlık yaptım hatırlıyorum, milletvekilliği yaptı. Fakat tabii şöyle de bir durum var. 1990'ların işte Merkez Bankası başkanları yaklaşımları bugüne göre de oldukça farklıydı. Bütün dünyada da öyle güçlü Merkez Bankası başkanları trendi vardı ve Rüştü Bey de onlardan bir tanesiydi. Maalesef şimdi yeni dünya düzeninde veya buna ben isimsiz dünya düzeni diyorum. Olaylar biraz daha farklılaştı. Bizim anlamamızı zorlaştıran unsurlar devreye girmeye başladı. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın diyoruz kendisine.
Evet.
Son olarak da bir hazine borcu üzerine biraz konuşalım istiyorsan. Veriler de açıklanıyor ama hem yurt dışı portföy girişleri çıkışları hem de yurt dışı bankaların borç sahiplikleri konusunda bazı gelişmeler var. Nitekim geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Türk Lirası repo ile yurt dışından sağlanan kaynaklara zorunlu karşılık artışı getirdi. Hani bunun ne olduğunu ilk bakışta anlamak çok kolay değil ama bu hazine borç dinamiklerine girince biraz daha açık olacak diye düşünüyorum.
İyi, istersen ilk önce yurt dışı borçlanmayla bakalım. Evet. Hazine en son 5 Şubat 2025'te bir borçlanma yapmıştı. 12 Şubat 2025 valörlü olarak 2,5 milyar dolar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aynı vadedeki tahvili ki 2032 vadeli ihraç edildi bu. 288 bas puanlık bir prim ödemişti. Şimdi aradan geçen sürede 310 bas puanlık bir prim ödeyerek çıktık. Demek ki biz yaklaşık 30 bas puanlık bir farkı şu anda bu yaşamış olduğumuz Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonraki süreçte ödemek zorundayız. Evet. Şu analizi yapmak lazım. Yabancılar buna çok ilgi gösterdiler. İşte 2,5 kat talep geldi falan gibi bir takım şeylerle Sayın Şimşek bir tweet attı oraya. Ben de o tweet'i tekrardan bir quote ederek şunu söyledim. Sayın Bakan dedim, burada açıkçası ben daha önce gelmiş olan taleple, satılmış olan miktarla şu andaki miktar arasında bir 500 milyonluk fark görüyorum. Bir, ikincisi bizim eskiden Eurobond ihalelerine gelen talep 5 kat, 6 kat gelirdi. 2,5 kat geliyor olmasının. Şunu söylemek lazım. Bir şeyi bir şeyle, herhangi bir şeyle karşılaştıramadığınız sürece ne olduğunu bilemezsiniz. Hangi yönde olduğunu, hangi yönde gittiğini söyleyemezsiniz. Bir de şuna bakmak lazım dedim. 2 milyar dolar aldılar da bunu kim aldı? Bir. İkincisi, daha önce özellikle sene başından itibaren ve şöyle bakalım, 7 Mart tarihinde genel yönetim ihraçlarına yapılmış olan stok Eurobond 44,5 milyar, 44,6 milyardan 16 Mayıs tarihinde 39,8'e düşmüş. Yani yabancılar 4,7 milyar satmışlar zaten. Evet. Yani yabancıların elinde tuttukları Eurobondlar gitmiş. Hani bunun yanına finansal olmayan kuruluşlar ve banka ihraçlarını da eklediğin zaman 6,2 milyarlık Mart başından 16 Mayıs tarihine kadarki olan süreçte zaten çıkış satılmış. Olsun. Yani 2 milyar satmışsın, satmamışsın. 3'te 1'i kadarlık bir rakamı satmışsın, satmamışsın. Tekrardan güven geldi demek bana göre birazcık iyimserlik
olur. Şunu göz ardı etmeyelim sevgili Ömer. Ya zaten Türkiye'deki fonlar, birinci elde bu Eurobond'ları alamıyorlar.
Evet.
Mevzuat olarak yasak.
Doğru.
Yabancılar giriyorlar bunu, alıyorlar. Ondan sonra ertesi gün itibariyle piyasaya kağıt çıktığında da fonlar bunu alıyor. Yabancılar da gayet iyi biliyorlar ki işte 100'den alacakları bonu ertesi gün 100.5'ten rahatlıkla Türk yatırımcılara satabilecekler. Çok bedava para var ortada.
Çok doğru.
Bu ortaya çıkıyor. Öyle olunca da buna yabancı yatırımcı oldu demek ben çok doğru gelmiyor bana. Sahipliğe bakmak daha sağlıklı bence.
%100 haklısın. Hı. Başka bir nokta daha var. Yabancı bunu alırken bir taraftan da kendini hedge etmek için yani koruma altına alabilmek için CDS alıyor.
Evet.
Bu yerli yatırımcının eline geçtiği andan itibaren de satmış olduğu bu Eurobond'un karşılığında elinde tuttuğu stone karşılığında CDS'i de satıyor. Yani bizdeki aslında CDS'in seviyesi konusunda da bir yorumda bulunabilmek bana göre çok mümkün değil. Çünkü geçmişte sen rakamlara daha fazla hakimsin. Aslında onları söylersen sevinirim. Bizim bankacılık sektörüne verilmiş olan krediler, işte alınmış olan Eurobond'lar bunlarla ilgili geçmiş dönemden itibaren çok ciddi bir stok boşalttılar.
Evet.
Peki bunlar geriye döndükleri zaman ne olacak tabii. Yani?
Yani emeklilik fonları dahil altın ve döviz fonlarının büyüklüğü zannediyorum bir yazı yazmışım 70 milyar doları aşmıştı. Şimdi böyle bakınca da bankacılık sisteminden sermaye piyasasına akan bu 70 milyar dolar tabii ki CDS'i aşağı çeken bir faktör oluyor. Ama yarın bunun bir bankacılık sektörüne tekrar kazandıralım dediğinizde bu sefer o CDS'in yukarı çıkma riskiyle de karşı karşıya kalacaksınız.
Kalacağız gibi görünüyor. O nedenle ben açıkçası yurt dışı borçlanmanın ki daha önümüzde bu sene itibariyle toplamda 4,5 milyar dolarlık bir rakam satıldı. 11 milyar dolar borçlanılması gerekiyor veya iç piyasadan eğer borçlanılmayacaksa 11 milyarlık bir planlaması vardı hazinenin. Daha önümüzde çok yol var ve Türkiye'nin riskleri maalesef bitmiş değil. Böyle bir durum var.
Evet, kitap tanıtım bu hafta bende sevgili Ömer, müsaadenle. Sen Rüştü Bey'in cenazesine katıldın. Orada Kaya Erdembey'le de karşılaşmışsın.
Karşılaştım.
Kaya Erdembey yanlış hesaplamıyorsak şu anda 97 yaşında.
Evet.
Ben de bir dönem beraber çalışma ayrıcalığına eriştim kendisiyle.
Ben de.
Yani bu yaşında bakın 2021 yılında bana imzalamış bu kitabı Kaya Bey. Yani 94-95 yaşında yazdığı bir kitap. Neden başaramıyoruz? Demokratik bir Türkiye kitabını tanıtmak istiyorum. Çok açık bir şekilde aslında edindiği devlet ve kamu yönetim tecrübesini güzel bir kitap olarak gençlere aktardığı bir eser olmuş. Kendisine yine uzun ömürler diliyoruz, sağlık diliyoruz.
Amin. Gerçekten çok değerli bir kişi. Geçmiş dönem bakanlık ve bürokratlık,
başbakan
yardımcılığı yapmış bir insan. Tecrübeleri gerçekten çok önemli. Bana da bu kitabını imzalı olarak vermişti. Kendisine sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz.
Çok teşekkürler. Bayramdan sonraki Pusula programında görüşmek dileğiyle.
Görüşmek üzere.